Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. Sizlere TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz. Yeni bir Çınaraltı programında sizlerle beraberiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Ekrem Ekinci. Bütün radyo çalışanları adına hepinizi sevgilerle, saygılarla selamlıyorum. Değerli dinleyiciler, İngiltere 11. asırda şairlara ayrılmıştı. Şair, vilayet demek. Burada şehir idareleri vardı. Bu şehir idarelerinin başında da İngiltere kralını temsil eden şerif bulunurdu. Şair, reeve, vilayet reisi demektir. Şerif buradan geliyor. Zamanla şerif haline gelmiş. Amerika'da da kasaba ve şehirlerde şerif adındaki kimseler vazife yapardı. Dilimizde de şerif var. Bunun pek ondan alakası olmadığı ortada. Şerif, Arapça şerefli manasına gelir. Bizde isim olarak da kullanılır. Memlükler zamanında Hazreti Hasan soyundan gelenlere şerif, Hazreti Hüseyin soyundan gelenlere seyit ünvanı verilmişti. Hazreti Muhammed'in soyundan gelenler bunlar. Seyit de efendi demektir. Bu dini bir prensip değildir. Nitekim İslam dünyasının farklı beldelerinde bu iki ünvan birbiri yerine kullanılmıştır. Hazreti Hasan'ın oğulları, oğullarının oğul ve kızları şerif şerife oluyor, kız çocukları bir ünvan taşımıyor. Tabi İslam devletleri Hazreti Peygamber soyundan gelenlere bir takım imtiyazlar tanımakta, onlara bir takım tahsisatlarda bulunmaktadır. Ondan dolayı kimin seyit, kimin şerif olduğu mühimdir. Bundan dolayı Osmanlılar'da seyitleri ve şeriflerin kaydını tutan, bunlar arasındaki ihtilaflara bakan, devletle, hükümetle bunlar arasındaki irtibatı sağlayan nakipler, nakibül eşraflar vardı. İstanbul'daki nakib-ül eşraf, ilmiye sınıfından üst düzey bir görevliydi. Memlük idaresi zamanında, Memlükler o zaman Mısır'a hakimler, Hicaz'a hakimler, Suriye'ye hakimler, bazen Kıbrıs'ı bile fethetmişlerdi. Memlükler zamanında Mekke'nin idarecisi bir şerif idi. Hazreti Peygamber soyundan birine bırakmışlardı buranın idaresini. Osmanlılar burayı fethettikten sonra Yavuz Sultan Selim zamanında, Mekke'nin idaresini eskiden olduğu gibi yine şeriflerden biriyle bıraktılar. Zaten Yavuz Sultan Selim Mısır'ı fethedince Mekke şerifi Ebu Nümey gelip Hazreti Yavuz Sultan Selim'e bağlılıklarını bildirdi ve vazifesinin başında bırakıldı, ipka edildi. Mukaddes emanetlerin bir kısmını da o zaman Yavuz Sultan Selim'e teslim etti. Şimdi burayı Osmanlılar zamanında şerifler idare ediyor. Ancak Hicaz kadıları, Mekke, Medine, Taif, Cidde kadıları merkezden gönderiliyor. Şerifler vezir rütbesindedir. Osmanlı'da vezir rütbesi var. Yüksek bir rütbe. Kışın Mekke'de oturuyorlar, yazın Taif'te oturuyorlar. Taif Mekke'ye yakındır, yüksektir. Yazın hava çok serin olur, 25 derece falan olur. Onun için Mekkelilerin yazdığı Taif'tir, yüksek bir yer olduğu için. Vefat ederse Mekke şerifi veya istifa ederse, aynı aileden birini buraya tayin ediyor Osmanlı hükümeti, boşalan Mekke şerifliğine. Mekke kadısıyla Mısır valisi bir isim üzerinde uzlaşıyorlar, ittifak ediyorlar. Bu ittifak ettikleri ismi padişaha arz ediyorlar, padişah da onu tayin ediyor. Bir de Mısır'a bağlı Cidde Sancak Beyliği var. Mekke'ye çok yakın Cidde var sahilde. Orası ayrı bir sancak beyliğidir. Bu sancak beyliği Mısır'a bağlıdır. Mekke şerifi de Mısır'a bağlıdır. Cidde sancak beyi Mekke şeriflerine nezaret etmektedir. Peki Medine'yi kim idare ediyor? Orayı emekli harem ağalarından birisi idare ediyor. Şeyhül harem derler buna. Hepsi Cidde Sancak Bey vasıtasıyla Mısır valisine, Mısır eyaletine bağlıdır. Sultan Aziz zamanında Cidde, Mekke ve Medine birleştirildi. Bir Hicaz valiliği, Hicaz vilayeti kuruldu. Vali Mekke'de oturmaya başladı. Mekke şerifliği devam etti. Şerif de sadece Seyit ve şeriflerin işleriyle Bedevi aşiretlerin idaresi kaldı. Orada Bedevi, yani göçebe Araplar da var. Cidde'ye mutasarrıf tayin edildi. Medine'ye de Medine-i Münevvere muhafızı tayin edildi. Meşhur Fahrettin Paşa son Medine muhafızıdır. Hicaz gelir getirmeyen bir vilayetti. Fakat masrafı çok idi. Mısır gelirlerinin büyük bir kısmı buraya tahsis edilirdi. Tabi Hicaz'a niçin ehemmiyet veriyor? Halifelik statüsünün bir neticesidir. Devletin itibarının da bir göstergesidir. Buraya gelen hacılar bedava gelirler yol boyu. Burada devletin yaptırdığı hanlarda bedava kalırlardı. Osmanlılar zamanında hacca gitmek ve gelmek çok bir masrafa mal olmazdı. Yol emniyeti problemdi sadece. Değerli dinleyiciler, son Mekke Şerifi Hüseyin Paşa'dır. O ve oğulları yüksek derece Osmanlı bürokratlarından idi. İstinye koyunda önceleri İran sefiri Muhsin Han'a ait olan bir yalı vardır. O yalı Hüseyin Paşa'ya aitti. Sonra Deli Fuat Paşa satın aldı bunu. Hüseyin Paşa'nın kardeşi Şerif Nasır Paşa ise ayan azasıydı. Yani senato üyesiydi, senatördü. O da Emirgan'da güzeller güzeli şerifler yalısıydı ki hala ayaktadır. Şerif Hüseyin Paşa, Sultan Hamid zamanında İstanbul'da kalmış, ayan azalığı yapmış. İddiaçılar bunu Hicaz'a şerif olarak tayin etmişler. Bundan sonra hayatları bambaşka bir mecrada devam etti. Hüseyin Paşa, İttihat ve Terakki hükümetinin, bilhassa Şam valisi Cemal Paşa'nın hukuka aykırı keyfi icraatlarını tenkit etmekten geri durmadı. Bunlara mani olmak istedi, olamadı. Olamayınca dünyaya duyurmak için iki beyanname neşretti. İttihatçılar bu beyannameleri isyan olarak değerlendirdi. Hüseyin Paşa'yı asi ilan ettiler. Üzerine asker gönderdiler. Bunun üzerine Hüseyin Paşa, madem ki iddiaçılar bizi gözden çıkardılar, biz de Arap toprakları üzerinde bir Haşimi İslam İmparatorluğu kuralım dedi. Bu hevese kapıldı. İngilizlerden yardım istedi. İngilizler bu bulunmaz fırsatı kaçırmadılar tabii. Önce Hüseyin Paşa'ya yardım ettiler. Mekke'nin 1916'da. Medine'nin de 1918 yılında Osmanlı hakimiyetinden çıkmasını temin ettiler. Ancak İngilizler sonra Vehhabi mezhebinden İbni Suud'la anlaştılar. Hüseyin Paşa çünkü ehli sünnet idi. Eski Osmanlı terbiyesiyle büyümüş bir zat idi. Hüseyin Paşa'yı İbni Suud mağlup etti İngiliz yardımıyla. Hicaz'dan çıkardılar. Böylece son Mekke Şerifi İngilizler tarafından azledildi. 1926'da da sürgüne gönderildi. Kıbrıs'ta vefat etti. Belki davasında haklıydı ama bölgede hakimiyet kurmak için çalışan İngilizlere aldanmakla hayatının hatasını yaptı son Mekke Şerifi ve Kıbrıs'ta perişanlık ve pişmanlık içinde vefat etti ve Hicaz Suud oğullarının eline geçti. 1918'e kadar Fahrettin Paşa burada müdafaa etti. Fahrettin Paşa'nın burayı müdafaa etmesi Şerif Hüseyin Paşa'nın elini güçsüzleştirdi, İngilizlerin elini güçlendirdi. Fahrettin Paşa'nın göklere çıkarılan Medine müdafası İngilizlere yaradı. Bu sayede Şerif Hüseyin Paşa'ya değil, burası İngilizlerin eline düştü. Şerif Hüseyin Paşa'nın 1908 Osmanlı parlamentosunda mebus olan üç oğlu vardı. Seyit Şerif Ali, Şerif Faysal, Şerif Abdullah. Bunlar sırasıyla Hicaz, Irak ve Ürdün hükümdarı oldu. Hemen ardından Hicaz, İngiliz desteğiyle kurulan Suudi Arabistan Krallığı tarafından işgal edildi. Suudlar burayı ilhak ettiler, Şerif Ali tahtını kaybetti. Babaları zaten sürgünde. Ürdün ve Irak hanedanı da Şerif Hüseyin Paşa'nın soyundan geliyor. Her ülkede hükümdarlar dedelerinin hatalarını telafi etmek istercesine İngiliz muhalifi bir politika takip ettiler. Türkiye'ye yakınlaştılar. Bir Osmanlı Milletler Topluluğu gibi bir sistem kurmaya teşebbüs ettiler. İşte Bağdat Paktı, Sento bu çalışmaların mahsulüdür. Irak ile Ürdün 1958'de birleşti. Ürdün'de Şerif Hüseyin Paşa'nın oğlu Abdullah, Irak'ta Şerif Hüseyin Paşa'nın diğer oğlu Faysal hükümdardı. Faysal vefat etti. Abdullah İngilizler tarafından bir kiralık katil tarafından öldürüldü. Bu 1958 yılında Irak'la Ürdün'ün birleşmesinden İngiltere çok ürktü. 1958 yılında Irak'ta kopan Rus yanlısı ihtilale ses çıkarmadı. Sultan Vahidettin'in torunu Fazıla ile nişanlıydı. Zamanın Irak Meliki 2. Faysal. Hatta o gün evlenmek üzere Türkiye'ye geliyordu. İhtilal olunca Faysal ailesiyle beraber feci şekilde öldürüldü. Yani Saddam'ın da içinde bulunduğu isyancılar bu hükümdar ailesini evlad-ı Resul falan demeden çok feci bir şekilde öldürdüler. Hükümdarın bütün vücudu paramparça edildi. Sokaklarda cesetleri sürüklendi ki bir düşman bile, düşman da bunu yapmaz. Yani Irak'ın başına gelen belalar sebepsiz değil. Efendim Ürdün'ün ilk Meliki Abdullah da aynı siyaseti takip etmiştir. Ama o da İngilizlerin kiraladığı söylenen bir Filistinli kiralık katil tarafından Mescid-i Aksa merdivenlerinde öldürüldü. Oğlu da İngilizlere kafa tutmaya kalktı Talal. O da İstanbul'da bir polikliniğe kapatıldı. Deli raporu aldı İngilizler onun için. Ve İstanbul'da vefat etti yakın zamanda. Yerine oğlu Hüseyin'i melik yaptılar. Hüseyin yaşça küçüktü. Babasına ve dedesine gelenleri iyi bildiği için bundan ibret aldı. Fevkalade temkinli bir siyasetle tahtını korumayı başardı. Şerif sülalesi bugün Ürdün'de hükümdarlığını devam ettirmektedir. Irak hanedanı devrilmiştir. Irak hanedanından prensler bugün dünyanın çeşitli yerlerinde yaşamaktadırlar. Ama Ürdün'de hala Şerif Hüseyin Paşa'nın soyu devam etmektedir. Ürdün ilk hükümdarı Emir Abdullah'tır. O zaman Ürdün emaretti. Maverayı Ürdün emareti. Ürdün prensliği. Ürdün diye bir yer yok. Orası Suriye'nin toprağıydı eskiden. İngilizler Suriye ile Ürdün'ü birbirinden ayırdılar. Buraya Ürdün dediler. Ürdün nehrinden dolayı. Ürdün nehri vardır orada. Filistin ile Ürdün arasında bir nehir var. Bundan dolayı oranın adı Ürdün'dür. Burayı Şerif Abdullah'a verdiler hükümdar olarak. Halbuki öyle bir yer yok tarihte, öyle bir memleket yok. Neyse Emir Abdullah gitti buraya 1921 yılında. Mıntıkanın en büyük ve en eski yerleşim merkezi Salt şehridir. Buraya geldi. Salt tipik bir Osmanlı şehridir değerli dinleyiciler. Ulu Camisi ile falan. Burada bölgenin ilk lisesini Osmanlılar burada yapmıştır. Tepenin üzerinde güzel bir Osmanlı binasıdır. Neyse Emir Abdullah buraya geldi. Yeni bir devlet kurulduğunu ilan etti. Maverayı Ürdün emareti. Ve Salt'ın da bu devletin baş şehri bu olacağını söyledi. Fakat halk buna memnun olmadı. Emir Abdullah'ı yumurta yağmuruna tuttu. Develerimiz, merkeplerimiz nerede otlayacak burası baş şehir olursa dediler. Bunun üzerine Emir Abdullah Amman'a sığındı. Amman o zaman küçük bir Çerkez köyüydü. Sultan Abdülhamit buraya Çerkezleri yerleştirmişti. Siyonistlerin buradaki emellerini bildiği için Filistin, Ürdün havalisinde Siyonist nüfusu artmasın diye kendi satın aldığı topraklarda belli köyler kurarak buraya on binlerce Çerkez'i yerleştirdi. Bugün bile Ürdün'de 200-300 bin Çerkez vardır. Bir kısmı Suriye'de, mühim bir kısmı Ürdün'de, birazı da Filistin'dedir. Hatta Çerkezler hükümetin çok güvendiği bir gruptur. Bunlar arasından çok sayıda üst rütbeli subay vardır Ürdün'de. Şerif Hüseyin'in muhafız alayı da Çerkezlerdir. Böyle Çerkez kıyafetleriyle. Hatta Hava Kuvvetleri Komutanı, Kara Kuvvetleri, Jandarma Komutanı bunlardan çoktur. Ve kral ailesinden de bir hayli Çerkezle evlenen vardır. İşte Amman'a sığındı. Amman o zaman küçük bir köydü, Çerkez köyüydü. Çerkezler Abdullah'a hüsnü kabul gösterdiler. Böylece Amman Ürdün'ün baş yeri oldu. O zaman küçük bir köydü burası. O gün bugündür hayli inkişaf etti. Salt ile ise hep aynı kaldı. Abdullah Türkiye'yi ziyaret etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk zamanında. Onun ideali Suriye, Ürdün, Lübnan ve Filistin'i içine alan büyük bir Haşimi Arap Devleti, İslam Devleti kurmaktı. Ama ömrü buna vefa etmedi. İngilizler Şerif Abdullah'ı ortadan kaldırarak bu emeline mani oldular. Ürdün Melik Hüseyin, dedesi 1951 yılında vurulduğunda yanındaydı. Hatta göğsüne sıkılan kurşundan kendisini dedesinin taktığı madalya kurtarmıştır. Hazreti Peygamber'in 42. kuşaktan torunudur Melik Hüseyin. Mütevazi ve sevilen bir hükümdardı. 1999 yılında kanserden vefat etti. Yerine oğlu Abdullah, 2. Abdullah geçmiştir. Ürdün, Orta Doğu'nun en istikrarlı, ekonomik bakımdan, siyasi bakımdan da en başarılı ülkelerinden birisidir. Bankacılık çalışmaları ilk olarak 13. asırda İtalya'da başlamıştır. Zamanla da dünyaya yayılmıştır. Sanayi inkılabının ardından ticareti çok gelişmişti Avrupa'nın. Bankalar mühim birer müessese olarak faaliyet göstermeye başladı. Bu sıralarda Osmanlı Devleti'nin de Avrupa ile sıkı ticari münasebetleri vardı. Osmanlı ülkesindeki ilk bankalara da bu sıralarda rastlanmaya başlanır. 1845 senesinde Osmanlı hükümeti Galatalı iki sarraftan borç aldı. Sarraf deyince bunları bugünkü büyük bankerler gibi düşünmek gerekir. Bu sarraflar yapılan anlaşma gereği İngiliz sterlininin kurunu sabit tuttular. Bunun karşılığında kendilerine banka kurma izni verildi. Böylece 1847'de Dersaadet Bankası adıyla ilk Osmanlı Bankası kuruldu. Ama sermayesi yoktu. Poliçeleri kurucularının itibarı dolayısıyla kabul gördüğü için az sonra iflas etti. 1856 yılında İngiliz sermayesi ile merkezi Londra'da bulunan Bank-ı Osmani kuruldu. Buna 1863'te Fransız sermayesi de iştirak etti. Bank-ı Şahane-i Osmani adını aldı. hem Merkez Bankası hem de Ticaret ve Yatırım Bankası olarak faaliyet gösterdi. 93 Harbi sebebiyle, yani 1877 Osmanlı-Rus Harbi sebebiyle hükümet Galata sarraflarıyla Osmanlı Bankası'ndan borç aldı. Banka Osmani Türkiye'deki ilk modern banka sayılır. Para basma imtiyazı dahi vardı. Osmanlı Bankası adıyla Cumhuriyet'ten sonra da uzun zaman varlığını devam ettirmiştir. Banka Osmani'den birkaç sene arayla muhtelif ecnebi bankalar açıldı. Bunların tamamı ecnebilere ait idi. İstanbul Bankası ve Osmanlı Bankası ecnebi sermayeli olduğu için daha ziyade ecnebi tüccara kredi veriyordu. Yerli halk, ya neredeyse hepsi gayrimüslim olan sarraflara yahut da dul ve yetimlerin mallarını işleten Eytam ve Eramil idaresine başvurabilirdi. 1863 yılında Niş valisi Mithat Paşa'nın teşebbüsü ile ve Türk sermayesi ile Rusçuk'ta, Bulgaristan'daki Rusçuk'ta ilk emniyet sandığı kuruldu. 1868'de İstanbul'da da bir tane açıldı. Devlet kontrolündeydi ama halk tarafından idare olunuyordu emniyet sandığı. Halkın tasarrufları emniyet sandığında toplanıyor, kredi isteyenlere kefil ve rehin karşılığında muamele yoluyla borç veriliyordu. Bunu anlatacağız birazdan ne olduğunu. Ancak mali ve siyasi buhranlar sebebiyle emniyet sandığı sıkıntıya düştü bir müddet sonra. 1907 senesinde Ziraat Bankası'na bağlandı. Efendim, o zamanlar Osmanlı ülkesinde geçerli bulunan şer'i hukuka göre faizli muameleler meşru değildi. Faizli muameleler ise bankaların yegane olmasa bile mühim işlerinden birisidir. Ancak şer'i hukuk ecnebi memleketlerde cereyan eden faizli muamelelere cevaz veriyordu. Bankanın merkezi yurt dışında olduğu için faaliyetlerinin de şer'i hukuk prensiplerine aykırı olmadığı düşünülüyordu. Nitekim Şeyhülislamlık bir fetvasında ecnebi memlekette ecnebi bankasına para yatırıp bankadan faiz almak şer'an helaldir şeklinde fetva vermiştir ve bu umumi prensibi ilan etmiştir. Banka her ne kadar Osmanlı ülkesinde ise de sözleşme İngiltere'ye yollanıyor, orada yapıp oradan geliyor, dolayısıyla yurt dışında yapılmış sayılıyor. Kaldı ki banka faaliyetlerinin çoğu şer'i hukukun yasaklamadığı hatta lüzumlu gördüğü işlerdendir. Osmanlı bankaları bankacılık hizmetlerinin şer'i hukukta yasaklanmamış olanlarını yapardı. İhtiyacı olanlara muamele satışı yoluyla borç para verirdi veya karz yoluyla borç verip fazladan faiz yerine muamele masrafı adıyla bir ücret tahsil ederlerdi. Bankaların müdarebe veya müzaraa şirketi yoluyla, yani emek sermaye şirketi yoluyla kredi vermesi, kâra ortak olması da mümkündü. Ancak bunda zarar ihtimali de olduğu için bankayı iflastan korumak endişesiyle bu pek tercih edilmezdi. Şer'i hukuka göre ödünç verirken borçlunun alacaklıdan bir malı değerinden yüksek fiyatla satın almasına izin verilmiştir. Böylece istediği borcu temin eder, İlk satıcıya da bundan daha yüksek bir miktar borçlanmış olurdu. Mesela 10 altına ihtiyacı olan bir kimseye 10 altın borç olarak verilir. 1 altına da kalem, defter gibi ucuz bir şey veresiye satılırdı. Böylece 10 altın alır, 11 altın borçlanmış olurdu. Para kıtlığı olup faizsiz kredi bulunamayan zamanlarda, karz yoluyla kredi bulunamayan zamanlarda bir çıkış yoludur bu. İşte bu satışa muamele satışı deniyor. Bu satış bedeline de faiz veya ribih denirdi. Faiz Arapça fazlalık demektir. Ancak bu şer'i hukukun yasakladığı ribadan farklıdır. Her riba faizdir ama her faiz riba değildir. Bu fazlalığın azami ne kadar olabileceğini piyasa şartlarına göre devlet tespit ederdi. Mesela bu miktarın sınırı Kanuni Sultan Süleyman zamanında %10'du. Sultan Mecid zamanında %15'ti. Muamele satışı bir hile gibi görülebilir ama değildir. Bizzat hukukun, İslamiyet'in gösterdiği bir çaredir. Borç almak ve mal satmak iki ayrı akittir. Üstelik herkes malını istediği fiyata satabilir. Bankadan 10 lirayı alır, 1 lira veya 1,5 lira da bir mal satın alır, bunu borçlanır. Böylece bu fazlalığı bankanın muamelesinin karşılığı olur. Mesela Sultan Mecid zamanında bir mahkeme kararı var, verilmiş. Orada özetle şöyle deniyor. Ali Ağa, Veli Ağa karşısında ikrarda bulunuyor. İş bu Veli Ağa, malından bana 3000 kuruş ödünç teslim ettik de, ben dahi teslim aldım. Bu para ve semeni iş bu tarihten bir sene tamamına değin veresiye olmak üzere, yine Veli Ağa'dan satın aldığım bir cilt kuduru kitabı semeninden dahi 450 kuruş ki, cem'an 3450 kuruşu borcumdur dedik de tasdik olundu. 450 kuruş 3000 kuruşun %15'idir. Bundan dolayı caiz görülmüştür. Sultan Mecid zamanında oluyor bu muamele. Kuduri meşhur bir fıkıh kitabıdır. Hem de bir fıkıh kitabı veriyor. 1887 yılında Sultan Hamid zamanında bir murabaha nizamnamesi çıkarılmıştır. Bu sınır %9'a indirilmiştir. Bu para kıtlığına göre, enflasyona göre tespit ediliyor. Kadılar, mahkemeler bu şekilde muamele yapılmamış olan borç akitlerindeki faiz taleplerini kabul etmiyordu. Son zamanlarda Osmanlı bankaları da bu usule göre çalışırlardı. Mesela banka veznesinde bir memur var. Banka sahibinin vekili hasebiyle elindeki bir kalemi veya bir kitabı veya bir saati 100 altın kredi isteyen kimseye 9 altına veresiye satar. Sonra istenilen miktarı borç olarak verir. Böylece müşteri bankaya 109 altın borçlanmış olurdu. Murabaha nizamnamesi Cumhuriyet'ten sonra da uzun yıllar kısmen tatbik edilmiştir değerli dinleyiciler. Değerli dinleyiciler, modern bankalardan önce Osmanlı ülkesinde bankacılık ihtiyaçları acaba nasıl karşılanıyordu? İlk zamanlar para vakıflarıyla karşılanıyordu. Muhtaç olanlara kredi vermek üzere parası olanlar bu parayı vakfederlerdi. Vakfı da bir idarecisi olurdu. Vakfın idarecisi muhtaçlara kefilli borç verirdi. Parayı da nemalandırarak tükenmesini engellerdi. Ama para vakıflarının miktarı az olduğu için araya giren buhran devrelerinde eriyip gitti. Osmanlılar zamanında bir avarız vergisi vardı. Harp, tabi afetler gibi beklenmedik hallerde devlet hane başına toplardı bunu. Zamanla bu vergiler hazinenin hiç bitmeyen sıkıntıları sebebiyle her sene alınır hale geldi. Halkın bu vergiyi kolay ödeyebilmesi için köy ve mahalle zenginleri avarız divanları kurdular. Bazen birkaç kişi bir araya gelip para toplayarak bu vakıfları meydana getirirdi. Bunlar da bir nevi para vakfıdır. Sadece avarız vergilerinin ödenmesine yardımcı olmakla kalmazdı. İşte hastalık sebebiyle çalışamayanların geçimini karşılar, fakirlerin cenazelerini kaldırır, fakir kızları evlendirir, fakir delikanlılara iş kurar, evi yananlara, yıkılanlara yardım eder, köylerin, mahallelerin yol, köprü, kaldırım, su yolu gibi ihtiyaçlarını tamir eder. Bu gibi işlere de yarardı. Avarız vakfının bir mütevellisi var, idarecisi. Avarız akçesini o idare eder, o işletir. İhtiyacı olana yukarıda anlattığımız muamele yoluyla borç verir. Ondan az bir kar tahsil ederdi. Bugünün Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yerindeki evkaf nezareti de bu işi kontrol ederdi. Avarız vakıflarının mühim bir kısmı 1869 senesinde belediyelere devredildi. Cumhuriyet'ten sonra da bu devir tamamlanarak hiç avarız vakfı kalmadı. Değerli dinleyiciler, avarız vakıflarının bir ölçüde yerini tutmak üzere Tuna valisi Mithat Paşa'nın önayak olmasıyla her kasabada memleket sandıkları kuruldu. Nasıl emniyet sandığı kurdu Rusçuk'ta, bir de memleket sandıkları kurdu. 1863 yılında Pirot kasabasında kurulmaya başlandı bu. 1867 bütün ülkeye yayıldı. Köylülerin elde ettiği mahsulün satışından elde edilenin muayyen bir kısmı sandığa konuyordu burada. Belli bir meblağa ulaşınca köylüye kredi verilmeye başlanıyordu. 3 aydan 1 yıla kadar vadeli bu krediler muamele yoluyla veriliyordu. %12 murabaha, yani kar alınıyordu ve kefil isteniyordu. Yıl sonunda net karın 1/3'ü sermayeleri nispetinde köylüye dağıtılıyordu. Memleket sandıklarının idaresi halkın seçtiği 4 kişiye aitti. Kaymakam, hakim, sandık idare heyetinden 1 ve halktan 2 kişinin teşkil ettiği bir heyet sandığın işleyişini kontrol ederdi. Köylünün tefecilerin eline düşmesini önlemek için istihsalin, üretimin artırılması maksadıyla kurulmuştur bu sandıklar. Aynı zamanda ülkedeki ilk kooperatiflere misaldir. 1883 yılında menafi sandıkları adını almıştır. 1888 yılında Ziraat Bankası'na dönüştürülmüştür. 1935 yılında kurulan tarım kredi kooperatifleri bunun bir benzeridir. Mithat Paşa Osmanlı Devleti'nde yerli sermaye bankacılığının öncüsü sayılır. Onun için Ziraat Bankacılığı'nın hep resmi vardır. Çeşitli valiliklerde bulunmuş, mühim muvaffakiyetlere imza atmıştır. Ama nazırlık ve sadrazamlığı büyük bir fiyasko doğurmuştur. Öyle bir devlet adamıdır. Meşrutiyeti ilan etmesi bir muvaffakiyettir. Ama memleketi 93 harbi felaketine sürüklemesi, Sultan Aziz'e yapılan darbenin elebaşılarından oluşu ve de sefarethanesine sığınacak kadar İngiliz hayranlığı ismine ciddi bir leke sürdürmüştür. Fetihciler Osmanlı Devleti'nin esasını gaza ruhu teşkil ederdi. Az zamanda üç kıtaya, açık denizlere yayılması, sağlam bir teşkilat, güçlü bir cemiyet kurması hep bu sayede olmuştur. Gaza yani cihat, Allah yolunda savaşmak demektir. Nitekim Osman Gazi oğluna meşhur vasiyetinde şöyle diyor: "Bizim yolumuz Allah yoludur. Maksadımız Allah'ın dinini yaymaktır. Yoksa kuru kavga ve cihangirlik davası değildir." Savaş eğer meşru ise, birlik beraberlik de muhafaza edilip kumandanın emirlerine harfiyen uyulursa zafer muhakkaktır. İşte Osmanlı ordularını zaferden zafere koşturan bu hassasiyet olmuştur değerli dinleyiciler. Yine bu sebepledir ki halk 93 Harbi, Trablus Harbi, Balkan Harbi, Cihan Harbi gibi mağlubiyetlerin sebebini başta meşru hükümdarın olmamasına bağlamıştı. İddiatçılar Müslümanların meşru halifesi Sultan Abdülhamid'i tahttan indirmişler, yerine geçen Sultan Reşad'ın elini kolunu bağlamışlar, İslam aleminin gözünü boyamak için de Cihad-ı Ekber ilan etmişlerdi. Ama bunu kimse ciddiye almadı. Çünkü Cihad-ı Ekber, nefis ile mücadeleyi anlatan tasavvufi bir tabirdir. Savaş meşru ise zaten cihattır, zaten mukaddestir. Onun için ne Araplar ne de Türkler Cihad-ı Ekber'i ciddiye almamıştır. Asker kaçakları tarihte hiçbir zaman olmayan boyutlara ulaşmıştır. Değerli dinleyiciler, harbi hükümet karar verir. Hükümdarın karar ve izin vermediği hiçbir mücadele meşru değildir eski hukukumuzda. Bunu yapanlar kendilerine ne isim verirlerse versinler, faaliyetleri meşru olmaz. Zafere ulaşmaları da aklen de dinen de mümkün değildir. Nitekim Hazreti Peygamber ancak Medine'ye hicret edip burada bir devlet kurulduktan sonra, bir İslam devleti kurulduktan sonra harbe karar vermiştir. Onun için devlet olmadan milislerin cihat yapıyoruz diye düşmana saldırması, hele hele muharip olmayanları öldürmesi kabul edilemez. Osmanlılar üç sebeple savaşmıştır. 1- Düşman tecavüzlerini def etmek için, yani meşru müdafaa için. 2- Düşmanların elinde eziyet gören Müslümanların yardım çağrısı üzerine. 3- Düşmanın sulh anlaşmasını bozması sebebiyle. Nitekim toprak kazanmak için, ganimet elde etmek için veya insanları Müslüman yapmak için zorla savaşılmaz. Ancak İslamiyet'e çağrıyı kabul etmediği gibi, insanların bu çağrıyı işitmelerine, işitenlerin de iman etmelerine engel olan diktatörlerin ordularıyla savaşılır. Dolayısıyla harbin sebebi Müslüman olmayanların düşmanlığıdır. Cihat, barışı, sulhü temin etmek için yapılır. Osmanlılar için sömürgecilik meşhur bir mefhumdur. Fethedilen ülkelerin bir kısmı vatan edinilir, bir kısmında da mahalli idareciler, yerliler başta bırakılarak tabi devlet statüsü tanınırdı. Değerli dinleyiciler, eski hukukumuza göre harbi hükümdar veya onun vazifelendireceği bir kumandan idare eder. Kumandanın meşru emirlerine şartsız uymak mecburidir. Taarruzdan evvel, bir düşman şehrini kuşatmadan evvel önce harp ilan edilir. Nitekim eski kitaplarda diyor ki böyle yapılmalıdır ki düşman Müslümanların hakimiyet arzusuyla, mal kazanmak arzusuyla savaşmadıklarını görsün. Tabii düşman taarruzu mevzubahis ise buna lüzum yoktur. Arada sulh anlaşması olan devletlerle de harp yapılmaz. Ama maslahat gerekiyorsa önce sulh anlaşmasının bozduğu bildirilir, ondan sonra harbe kalkışılır. Harbe kalkışmak için düşmanla baş edebilecek kuvvetli olmak lazımdır. Eğer düşmanın gücü Müslümanların gücünden fazlaysa saldırmak caiz olmaz. Sulh yapılır. Mağlup olacağını anlayan geri çekilir. Saldırırsa %100 öldürüleceğini bilen kimse saldırmaz. Onun için intihar taarruzları caiz değildir. Bir düşman şehri kuşatıldığı zaman önce oradaki halka İslamiyet'e davet edilir. Müslüman olurlarsa diğer Müslümanlarla eşit statüde olurlar. Kabul etmezlerse cizye karşılığı İslam devletinin vatandaşı olmaları teklif edilir. Bunu da kabul etmezlerse harp kaçınılmaz olur. Düşman ordusu kuvvetli ise mal vererek sulh yapılabilir. Savaşta muharip olmayanlar öldürülmez. Ağaçlar kesilmez. Ekinler yakılmaz. Sular zehirlenmez. Ancak kumandan çok lüzumlu görürse düşmanı zaafa uğratmak için bunlar da caiz olur. Harp kızışınca askeri teşvik için kumandan yağma diye bağırabilir. İkinci Viyana kuşatmasının hüsrana uğramasının bir sebebi de Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın askere bu yağma iznini vermemesiydi. Yağma izni verince askerin daha bir cesur, daha bir yiğitçe dövüştüğü görülmüştür. Düşmana karşı her türlü silahla karşı koyulur. Mısır'ın fethinde Osmanlıların seyyar topları vardı. Mısırlıların, Memlüklerin çakılı topları vardı. Sultan Selim Memlük Sultanı Tomamba'ya niçin seyyar toplar imal etmeye çalışmadıklarını sordu. O da dedi ki, bize öyle bir adam geldi Venedik'ten teklif etti de biz ciddiye almadık. Cennet kılıçların gölgesi altındadır hadis-i şerifine uyduk dedi. Sultan Selim de ona, düşmana karşı gücünüz yettiğince kuvvet hazırlayın ayet-i kerimesini okumadınız mı diye cevap verdi. Muharebe esnasında davullar vurur, mehterler çalar, askerleri yiğitlendirirdi değerli dinleyiciler. Bu sırada asker arasında gezip düşmanın yenilmeye yüz tuttuğu, sindiği gibi haberleri yayan, askerin moralini düzeltmeye çalışanlar olurdu. Bu hususi vazifelilere bozan adı verilirdi. Değerli dinleyiciler, muharebe esnasında aldığı yaradan dolayı harp meydanında hemen ölen Müslümanlar şehit olur. Haksız yere katledilen kimse de böyledir. Şehitlik İslam dini bakımından mühim ve yüksek bir mertebedir. Şehit yıkanmaz, kefenlenmez, üzerindeki kanlı elbiseleriyle namazı kılınıp defnedilir. Harpte yaralanıp bir yere nakledilen veya az da olsa yiyip içen, uyuyan veya tedavi gören veya bir çadıra sığınan yahut aklı başında olduğu halde üzerinden bir namaz vakti geçip de onu eda etmeye kadir olan kimseye mürtes denir. Mürtes, yıkanır, kefenlenir. Bu sebeple maktul halifelerden Hazreti Ömer ve Hazreti Ali yıkanmıştır, kefenlenmiştir. Fakat Hazreti Osman yıkanmamış, üstündeki kanlı elbiseleriyle defnolunmuştur. Sultan Murat Hüdavendigâr da harp meydanında şehit düşmüştür. Harp kazanılınca düşman malları ganimet sayılır. Beşte biri devlet hazinesine alınır. Geri kalanı harbe katılan gazilere dağıtılır. Atlılara atını kendisi getirdiği için iki hisse verilir. Ganimet taksim edilirken şehidin hissesi mirasçılarına teslim edilir. Ganimet İslam ülkesine getirilip taksim edilmeden önce kimse buna malik olmaz. Ancak İslam ordusu ihtiyaçları kadar yiyebilir, kullanabilir. Harbe bir fiil iştirak etmeyip de casusluk gibi faaliyetlerde bulunan mücahitler de ganimetten hak sahibi alır, olur. Muharebede yardımcı, mesela hasta bakıcı köleler, kadınlar, çocuklar, efendim ayrıca yol gösteren gayrimüslimler, ganimet taksim edilmeden onlara bir miktar mal verilir. Ayrıca her asker öldürdüğü düşmanın üzerindekilere malik olur. Düşman arazisinin 1/5'ünü hükümdar hazineye alır, halka kirayı da verebilir. Osmanlılar fethettiği toprakları hep böyle yapmıştır. Yani tamamını devlet hazinesine alıp halka kiraya vermiştir. 1/5'ini devlet hazinesine alıp 1/4'ünü gazilere de dağıtabilir. Devlet bunun hangisini uygun görürse hükümet onu yapar. Esirler hakkında da hükümdar muhayyerdir. Eli silah tutanları öldürebilir. Müslüman esirlerle değiş tokuş yapabilir. İhtiyaç varsa fidye karşılığı serbest bırakabilir veya köle yapar. Köle yaparsa 1/5 devlete ait olur, 1/4 de harbe katılan gazilere ait olur. Tarihimizde ekseriye bu son usul hem insani görülmüştür, hem de iş gücü temin ettiği için, hem de düşmanın gücünü kırdığı için, hem de potansiyel Müslümanlar meydana getirdiği için tercih edilmiştir. Zaten o devirde hemen her ülkede bu esaslar muteberdir. Esir alınmadan evvel teslim olanlar öldürülmez. Esir alındıktan sonra Müslüman olmak köleliği engel değildir. Ama ölüm ve değiş tokuştan kurtulur. Esirler insani muamele görme hakkına sahiptir. İşkence, eziyet yasaktır. Hazreti Peygamber bir muharebede esirlerin güneş altında bekletildiğini görmüş de bunu şiddetle men etmiş, hepsinin gölgeye alınmasını emretmiş. Mağlup devletin halkı ya ülkeyi terk eder yahut Müslümanlarla eşit haklara sahip vatandaş olarak yaşamaya devam ederler. Müslüman Müslümana kılıç çeker mi? Savaş sadece gayrimüslim düşman devletlerle yapılmaz. Devlete karşı isyan edenlere önce bir nasihat heyeti gönderilir. İsyan sebepleri araştırılır, gerekirse ıslah edilir. Bu mümkün olmazsa savaşılır. Dini zaruretler, siyasi zaruretler Müslüman bir devletle savaşmayı gerektiriyorsa bu da meşru olur. Çünkü İslam hukukunda zulüm yasaklanmıştır. Cana, mala yapılan tecavüzleri fiilen def etmek için, uzaklaştırmak için fertlere izin verilmiştir. Hatta bu yolda ölenler şehit sayılır. Çaldıran Harbi'ne Şah İsmail'in Anadolu halkını şiileştirme faaliyetleri sebebiyet vermiştir. Osmanlıların o zamana kadar hep dostane münasebetleri içinde bulunduğu Memlük Sultanı'nın Şah İsmail'e yardımı ise Mısır seferini doğurmuştur. Dünyanın en güçlü hükümdarı Timurhan ile Yıldırım Sultan Bayezid arasındaki talihsiz harbe de tahrikçilerin, müzevirlerin iki taraflı hummalı faaliyetleri yol açmıştır. Yani gerekirse Müslümanla Müslümanla harp eder, bunu meşru müdafaa, zulmü giderme çerçevesinde değerlendirmek mümkündür. Değerli dinleyiciler, sözlerimizi Fatih Sultan Mehmed'in Uzun Hasan'ın annesine verdiği tarihi ve ibretlik cevapla bitirelim. Sultan Fatih Erzincan üzerine yürüdüğünde Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan Bey yaşlı annesini hediyelerle beraber padişaha karşılamaya gönderdi. Padişah kendisini büyük bir hürmetle karşıladı. Onun hatırına Uzun Hasan Bey ile sulh yaptı. Bulgar Dağı yoluyla Trabzon'a yöneldi. O zaman Trabzon Pontus Rumlarının elindeydi. İstanbul'dan gelme bir hanedan burada hüküm sürüyordu. Dağ yüksek, yolları da çetindi. Padişah yaya yürüyordu. Uzun Hasan Bey'in annesi padişahın katlandığı bu zahmetleri görünce evladım bir Trabzon için kendini bu kadar yormak reva mıdır dedi. Sultan Fatih valide İslamiyet'in kılıcı benim elimdedir. Eğer bu meşakkatlere katlanmayacak olursam gazi unvanına da hak kazanamam. Yarın Allah'ın huzuruna çıktığım zaman da mahcup olurum cevabını verdi. Dağı böylece geçti, İstanbul'a indi ve şehri fethetti. Değerli dinleyiciler, bu hafta da bize ayrılan müddetin sonuna geldik. Haftaya yeni bir çınar altında buluşuncaya dek programı hazırlayan ve sunan ben Ekrem Ekinci, bütün radyo çalışanları adına hepinize veda ediyorum. Hoşça kalın.
Çınar Altı.